Evet, bugün Romalıların ikinci kısmı, Romalılar 5'in ikinci kısmındayız. Romalılar kitabına çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 5, Romalılar 5, 12'den 21'e okuyacağız. Ben ayrıyeten bir farklı bir şekilde çevirdim. Siz elinizden takip edin Romalılar 5, 12'den 21'e. Ben bu çeviriden sizlere okuyorum. Evet. Bu nedenle tıpkı günahın bir insan aracılığıyla, ölümün de günah aracılığıyla dünyaya girmesi gibi, ölüm de herkesin günah işlediği bütün insanlara yayıldı. Çünkü günah yasaya kadar dünyadaydı ama yasa olmadığında günah kişinin hesabına yüklenmez. Ama ölüm Adem'den Musa'ya kadar, hatta gelecektekinin bir örneği olan Adem'in günahının benzeri olarak günah işlememiş olanlar üzerinde bile hüküm sürdü. Ama suç gibi değil, armağan da öyledir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse, Tanrı'nın lütfu ve tek adam olan İsa Mesih'in lütfuyla armağan birçoklarına çok daha fazla bol geldi. Ve armağan günah işleyen bir kişi aracılığıyla değildir. Çünkü gerçekten de yargı bir kişiden mahkumiyete dönüştü. Ama armağan birçok suçtan bir doğruluk eylemine dönüştü. Çünkü bir kişinin suçu nedeniyle ölüm bir kişi aracılığıyla hüküm sürdüyse, lütfun ve doğruluk armağanın bolluğunu alanların İsa Mesih olan bir kişi aracılığıyla yaşamda hüküm sürmeleri çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle sonuç olarak tek bir suçla tüm insanlar nasıl yargılanıp mahkum edildilerse, tek bir insanın doğruluğuyla da tüm insanlar aklanıp yaşama kavuşturulacaklardır. Çünkü tek bir adamın itaatsizliği sayesinde birçokları günahkar olarak belirlendiği gibi, tek bir adamın itaati sayesinde de birçokları doğru olarak belirlenecektir. Ama yasa suçun artması için yanımıza girdi. Ama günahın arttığı yerde lütuf fazlalaştı. Öyle ki günah nasıl ölümle egemenlik sürdüyse, lütuf da doğruluk aracılığıyla, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşama egemen olsun. Evet, Rabbimiz kurtarıcımız, Ya Rab senin önüne geliyoruz. Ya Rab sen yüreklerimizi, zihinlerimizi aç. Senin bu ayetlerde bizlere ne söylemek istediğini Ya Rab bizlere açıkla diye dua ediyoruz. Görmemizi istediğin şeyleri görmemizi sağla diye dua ediyoruz. Mesih'in yüce adıyla. Amin. Evet. Kardeşler, müjde bir ölüm kalım meselesidir. Sanırım günün sonunda kendilerine protestan diyen veya evanjelik diyen Hristiyanların çoğu bu gerçeği onaylayacaktır. Öyle ya da böyle. Yani ancak her pazar dinledikleri tipik vaazlardan bunu anlayamazsınız. Daha ziyade müjdenin bir yaşam meselesi olduğuna inanıyorlarmış gibi görünüyor. Ben nasıl başladım vaazımıza? Müjde bir ölüm kalım meselesidir veya ölüm yaşam meselesidir de diyebiliriz buna. Ama birçok vaazda biz sanki müjdenin sadece yaşam meselesiymiş gibi düşünüyoruz. Veya müjdenin sadece yaşam meselesi olduğunu işitiyoruz. Yani vaazlar yaşam meselesine odaklanıyor. İşte bereketli yaşam, mutlu yaşam, işte tatmin olmuş bir yaşam gibi konulara değindiklerini görüyoruz. Birçok evanjelik kilisenin. Müjde işte Hristiyan radyo, Hristiyan televizyonlarında veya kitaplarında sanki böyle bir iksirmiş gibi, yani yaşamınızı daha da güzelleştirecek, daha da iyi hale getirecek, hatta uzatacakmış gibi veya daha sizi sağlıklı yapacakmış gibi bir iksir, nihai iksir olarak görülüyor. Tüm hastalıkları iyileştiren ve hayatlarımızı biraz daha iyi hale getiren bir ilaç olarak sunuluyor. Sorunlarımızı burada şimdi çözer, kültürel aktivitelere katılımımızda biraz daha anlam katar, işte bizi daha mutlu yapar, hatta daha mutlu iyi terbiye edilmiş çocuklar yetiştirmemize de yardımcı olur gözüyle bakılıyor müjdeye. İşte bu nedenle bize burada ve şimdi hükmeden Kral Mesih'i her zaman kutluyoruz. Yani Kral Mesih'e bakılıyor, bize burada şimdi hükmeden bizi sağlıklı kılan, bizi zenginleştiren, bizi mutlu eden, daha uzun yaşamamızı sağlayan krala bakıyoruz veya o krala bakmamız isteniyor. Müjde böyle anlaşılıyor. Yani bize bu yaşamda bir şeyler veren bir olgu olarak görülüyor müjde. Veya bu şekilde anlatılıyor birçok kilisede. Göksel tapınakta bizim için kanını sunan rahip Mesih'i ya da gelecek olan daha büyük bir ihtişamı müjdeleyen peygamber Mesih'i pek kutlamıyoruz. Kral Mesih'i kutluyoruz. Çünkü bu dünyada bizim kralımız Mesih'tir diyerek Kral Mesih'i kutlar durumdayız. Bu kiliseler bu yaşama odaklanıyor. Mesih'in bereketine odaklanıyor. Mesih'in armağanlarına odaklanıyor. Hangi armağanlara? Bu yaşamdaki armağanlara odaklanıyor ve bu yaşama öyle bir sarılıyorlar ki bu yaşamda mutlu olmak için, bereket almak için, bu yaşamın nimetlerinden faydalanmak için öyle bir bu noktaya odaklanıyorlar ki kral, evet yaşamımızın kralı Mesih'e odaklanıyorlar ama peygamber Mesih'e, rahip Mesih'e odaklanamıyorlar, onu kutlayamıyorlar. Umudunu cennetin nimetlerine bağlayan basit Hristiyanlara karşı bir ön yargı geliştiriyorlar. Neden hep gelecekte, neden hep Mesih'in o ebedi yaşam tarafına bakıyorsun? Neden bu yaşamda, bu bol yaşam, bu bol yaşam kelimesi çok kullanılıyor. Neden bol yaşam değil de gelecekteki o sonsuz ebedi yaşama bakıyorsun? Düşünen Hristiyanlar olarak bir Hristiyan felsefesine, bir Hristiyan işte iş etiğine, iş yapma biçimine, bir Hristiyan dünya ve yaşam görüşüne, içinde yaşadığımız şehir için bir Hristiyan planına sahipmişiz gibi veya sahip olmamız gerekiyormuş gibi yaşıyoruz. Ancak müjde kardeşler bir yaşam meselesi değildir. Evet, bir yaşam meselesidir ama bir yaşam ve ölüm meselesidir. Müjde, Mesih'in müjdesi bir yaşam ve bir ölüm meselesidir. Evet, nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan bu müjde, kardeşler sizlere nasıl öleceğinizi de anlatıyor. Ölümü anlatıyor. Sizi ölüme hazırlıyor. Ve daha şimdiden ölmekte olan sizler diye sizlere sesleniyor bu müjde. Bu müjde size ölümü de müjdeliyor. Evet, bu müjde bir yaşam ve ölüm meselesidir. Belki bazılarınız hatırlar, operatör doktor Mehmet Aşkarı kilisemize katılıyordu. Burada uzun bir süre, yaklaşık bir iki buçuk sene kadar geldi gitti, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde doktorluk yapıyordu. Daha sonra Suriye sınırında bir ilçeye tayini çıktı. Orada hatta kendisi istemiş orada çalışmayı. Bir süre orada çalıştıktan sonra, bazılarınız hatırlar değil mi Mehmet Aşkarı? Evet. Bir süre orada çalıştıktan sonra zannedersem Antakya'ya gitmiş. Antakyalıydı zaten. Veya Antakya'yı ziyarete gitmiş. Deprem gecesi de oradaymış. Kendisi ve oğluyla birlikte binanın altında kalmışlar ve vefat etmiş, ölmüş. Biz daha bunu yeni öğrendik. Bir iki gün önce Abdullah haber verdi. Evet, kendisini, ailesini dualarımızda anımsayalım. Evet, evet, ne dedik? Müjde bir ölüm meselesidir. Müjde bir yaşam meselesidir, doğru, ama yaşam ve ölüm meselesidir. Müjde bir ölüm kalım meselesidir. Müjde İsa'nın çarmığında ve dirilişinde yaşamın ölüm üzerindeki zaferiyle ilgilidir. Evet, Mesih'in çarmıhı, İsa'nın çarmıhında, müjde İsa'nın çarmıhında ve dirilişinde yaşamın ölüm üzerindeki zaferiyle ilgilidir. Evet arkadaşlar, bizim hem yaşam hem de ölüm hakkında konuşmamız gerekiyor. Sadece bir şeyi seçip sadece yaşam üzerine odaklanmayalım. Birçok binlerce evanjelik kilisenin maalesef yaptığı gibi yaşam değil, ölüm hakkında açık bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Bu gerçeğin yarısının bir gerçek olmadığı, yani sadece yaşamdan konuşursak diğer tarafı unutmuş oluyoruz. Sadece ölümden konuşursak da yaşamı unutmuş oluyoruz. Eğer vaazlarımız sadece yaşamla ilgili ise aslında belli bir yaşam biçiminden, bir yaşam kalitesinden bahsediyoruz demektir. O zaman Hristiyanlığın gizli sırrı da bu olmuş oluyor. Yani neredeyse her zaman kendi hayatlarımızı nasıl sağlıklı, mutlu ve verimli bir şekilde yaşayacağımızla ilgili olmuş oluyor. Yani Hristiyanlığın sırrı bu olmuş oluyor, değil mi? Kiliselere de bunun için gelin. Çünkü biz size mutlu yaşamı öğretiyoruz. Sevinçli yaşamı öğretiyoruz. Ama kilisenin amacı bu değil, değil mi? Kilisenin amacı insanlara nasıl böyle mutlu bir şekilde, işte sağlıklı bir şekilde, bol parayla yaşayacaklarını öğretmek değil. Evet, kendimizden ve yaptıklarımızdan bahsetmek değil. Örneğin bazı Hristiyan mezhepleri sürekli bol yaşam hizmetlerinden bahsedip duruyorlar. Ve bu grupların anlattıkları müjde bizi günahın ve ölümün egemenliğinden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşama götüren, doğruluğun egemenliğine götüren yaşamdan çok daha farklı. Eğer biz Rabbimiz İsa Mesih'in bizlere vermiş olduğu bu ebedi yaşamı müjdenin bir parçası olarak anlatmak istiyorsak, ölümü çok doğru tanımlamamız gerekiyor. Aynen Pavlus'un yaptığı gibi. Pavlus'un vaaz ettiği müjdenin Tanrı'nın kurtarma gücüyle ve ölümle ilgili söyleyecek bir sürü şeyi var. Ve söylüyor da bunları. Söylemeli de. Ve bunu çok açık bir şekilde bu bölümde dile getiriyor. Korintlilerde de dile getirdiğini görüyoruz. Evet, müjde bir kere ölü insanlara hitap etmekte. Duydunuz mu? Müjde ölülere hitap ediyor. Evet, Pavlus'un Romalılar 4. bölümde bizim için çizdiği lütuf ve müjde tasvirini hatırlayın. Ölü bir rahme sahip, kısır bir kadınla evli, çocuksuz ve ölü sayılabilecek yaşlı bir adamın resmini çiziyor. Kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz. İbrahim'den ve Sara'dan bahsediyor. Ve bu iki insan mirasçılarının deniz kıyısındaki kum taneleri gibi, gece gökyüzündeki yıldızlar gibi yeryüzünü kaplayacağına dair bir müjde vaadi alıyorlar. Çünkü Tanrı ölülere yaşam verir ve var olmayanı var eder. İbrahim'e, Sara'ya nasıl bir yaşam vaat ettiyse bu yaşamı, yani ölü kişilere nasıl bu yaşamı vaat ettiyse ve bunu nasıl gerçekleştirdiyse, bunu biz günahkarlarda da gerçekleştiriyor. Bizler günahlarımız içerisinde ruhsal olarak ölüyken Rab bizlere bu müjdeyle, bu kurtuluş müjdesiyle yaşam verdi. Ölülere yaşam verdi. Evet, lütuf bizim Tanrı ile işbirliği yapmamızla ilgili bir şey değil. Tıpkı 4 gün boyunca ölü olan Lazar'ın mezardan çağrıldığında İsa'ya itaat etmesi gibi. Lazar 4 gündür ölüydü, değil mi? Bu ölümü sırasında işte 4 gündür yatıyor. 4 günlük bir ölüyü belki görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. 4 günlük ölü şişmeye başlar. Ve bazen hava sıcaklığına göre belki de kurtlanmalar da başlamış olabilir. Ne yapabilir 4 günlük ölü birisi? Kalbi 4 gün önce durmuş, işte sarılmış, mezara yatırılmış, Tabii mağara mezarlar oluyordu o zamanlar. Yahudiler mağara mezarlara koyuyorlardı ölülerini. Lazar ne yapabilirdi? Nasıl karşılık verebilirdi? Onu çağıran İsa'ya, mezarın başına gelen Lazar, çık, Lazar dışarı çık diyen İsa'ya ölü birisinin verebileceği cevap çürümek olurdu değil mi? Ölünün doğasında bu var. Yavaş yavaş çürümeye devam edebilirdi. Ama ne yapıyor? Ayağa kalkıyor, dışarı çıkıyor. Değil mi? İsa ölüye yaşam veriyor, can veriyor. Evet, bu siz günahlarınız ve suçlarınız içinde ölüyken İsa Mesih'in size gelmesi ve sizi İsa Mesih'le birlikte diriltmesiyle ilgili bir hikaye. Evet, Mesih de aynı şeyi sizlere yapıyor. Size geliyor ve sizi ölümden, o ruhsal ölümden, aynen Lazar'ı fiziksel ölümden nasıl o mezardan çıkardıysa sizleri de kendi ruhsal mezarlarınızdan çıkarıyor. Belki burada İsa Mesih'i tanımayıp ruhsal mezarlarında yaşadıklarını zannedenler olabilir. Ama o ruhsal ölümde çürümeye devam ediyorsunuz. Belki bu vaaz aracılığıyla, belki çevrenizdeki diğer Hristiyanlar aracılığıyla bu çağrıyı duyacaksınız. Belki bu sesi işiteceksiniz, tövbe edeceksiniz ve Mesih'e geleceksiniz. Evet, neden ölüm hakkında konuşalım? Pavlus ölüm hakkında çok konuşuyor. Bugünkü ayetlerimize bir bakın. Pavlus bu konuya Tanrı'nın oğlunun ölümü aracılığıyla Tanrı'yla barışmamızdan bahsederek başlıyor. Ve İsa'nın ölümü onu bizim ölümümüzden, bir insanın günahıyla başlayan ve tüm insanlara yayılan ölüm egemenliğinden bahsetmeye itiyor. Evet, ölümün egemenliğinden bahsediyor Pavlus. Pavlus neden böyle ölüm hakkında çok konuşuyor? Sadece bu mektubunda değil, birçok mektubunda ölümden bahsediyor. Ölümün tabiatından bahsediyor. Bunun Hristiyanla ilişkisinden bahsediyor. Çünkü ölümün egemenliğinin bize öğretecek çok şeyi var. Bu bölümün son satırına bir bakın. Şöyle diyor. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. Evet, ölümün dünyaya girişi ve yayılışı Mesih'in yaşam zaferine benziyor. Birini anlamazsanız diğerini de anlayamazsınız. Bu karşılaştırmanın merkezinde günah ve ölümün tek bir insan ve tek bir suç aracılığıyla dünyaya girdiği ve yaşamın tek bir insan ve tek bir doğruluk eylemi aracılığıyla dünyaya geri getirildiği gerçeği var. Adem aracılığıyla insan günahlı sayıldı ve Mesih aracılığıyla bizler doğru sayıldık. Adem'in günahıyla günahlı sayıldık, Mesih'in itaatiyle itaatkar sayıldık. Mesih'in doğruluğu bizim sayıldı. Bize isnaf mı diyorlardı? Bize isnaf edildi, bize sayıldı, bizim doğruluğumuz sayıldı, bize yüklendi. Evet, Adem ve İsa bu nedenle paralel olarak birbirleriyle bağlantılı. Bu nedenle Pavlus Adem'in gelecek olan Mesih'in bir tipi olduğunu söylüyor ve bu nedenle başka bir yerde Pavlus Mesih'i ikinci Adem ya da nihai Adem olarak bizlere tanıtıyor. Ölümün varoluşumuzun evrensel bir gerçeği olduğunu ve bu konuda konuşmanın bir anlamı olmadığını düşünebilirsiniz. Yani ölüm zaten hani bazıları ölüm zaten var olmanın bir parçası. Yaşayacağız, varlığımızı sürdüreceğiz, öleceğiz, yok olup gideceğiz inancında. Evet, bazıları yok oluşçu. Tabii Hristiyan olmayanlar bu sonuca varabilirler. Ateist olanlar bu sonuca varabilirler. Ama Rabbe inananların bu sonuca varmaları bizi şaşırtıyor. Bazıları evet Hristiyan olduklarını söyleseler de evet yok oluş diye bir şey vardır diyerek bu anihilasyon veya yok oluş öğretisini benimseyebiliyor. Ancak ölüm hakkındaki Hristiyan öğretisi oldukça tartışmalıdır ve neredeyse evrensel olarak reddedilmektedir. Biz Adem'in günahından dolayı günahlıyız ve bundan dolayı ölüyoruz diyoruz. Ve bu tabii evrensel olarak reddedilmek zorunda. Çünkü bunu bu şekilde anlamak, bu şekilde kabul etmek için Rabbin vermiş olduğu imana ihtiyacınız var. Kutsal kitap her şeyden önce ölümün dünyaya girdiğini öğretiyor. Evet, ölümün dünyaya girişinden bahsediyoruz. Ölüm her zaman burada değildi. Her zaman bizimle değildi. Bu da dünyanın inandığından radikal bir sapmadır. Yaşamlarımızın gençlik ve canlılıktan ölüme ve yıkıma uzanan seyri tamamen normaldir. Kutsal yazılar bu, yani işte biz bebek olarak doğarız, daha sonra işte gençliğimizi yaşarız, ondan sonra işte yaşlanarak ölüme doğru gideriz. Bu seyir tamamen normaldir diyenler var. Kutsal yazılar bu varsayıma karşı çıkıyor. Bu varsayıma hayır diyor. Yani ölümün seyrinin bu şekilde normal olmadığını söylüyor. Ölüm normal değil. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Mesih tekrar geldiğinde yaşayanları ve ölenleri yargılamaya geldiğinde, ölmüş olanların hepsi dirilecek ve herkes onun önünde diz çökecek. Önce ona ait olanlar zaten Mesih'in çarmığında yargılanmış sayıldıklarından Mesih'in yanına geçecekler. Yargılanmayacaklar. Ve diğer herkes yargılanacak. Bu yargılanmadan sonra Mesih'e ait olmayanlar cehenneme yerleştirilecekler. Mesih'e ait olanlar Mesih'le birlikte ebedi yaşamlarını sürmek üzere cennete geçecekler. Burada ölüm yok. Cennette ölüm yok. Cehennemde de ölüm yok. Cehennemde ölüm arzusu olacak. Yok olma arzusu olacak. Ama ölemeyecekler. Artık ölüm olmayacak derken artık ölüm cehennemdekiler için de olmayacak. Cennettekiler için de olmayacak. Ama Mesih'in o son yargı gününe kadar ölüm devam edecek. Ama ölüm normal değil. Evet, ölüm dünyaya girmiştir. Tanrı elbette ölüm de dahil olmak üzere yarattığı her şeyden bir anlamda sorumludur. Ancak bizi ölmemiz için yaratmamıştır. Bizler ölmek için yaratılmadık. Ölmemiz için yaratılmadık. Tanrı yaratılış düzeni içerisinde ölümü yaratmamıştır. Ölümü yaratmadı ya da bunu amaçlamadı. Yani yaratılış düzeni içerisinde ölümü yaratmadı. Amacı bu değildi. Ölüm Tanrı'nın yarattığı şekliyle dünyanın yapısını ve insan ırkını tamamen değiştirmiştir. Daha da tartışmalı bir şekilde ölüm sadece dünyaya girmekle kalmamış, aynı zamanda günah aracılığıyla bu dünyaya girmiştir. Evet, yani ölüm dünyaya girdi diyoruz ama ölüm dünyaya kendi başına girmiyor. Ölüm dünyaya günahla giriyor. Adem'in itaatsizliğiyle giriyor. Günah ve ölüm arasındaki bağlantı tabii gereklidir, kesindir ve mutlaktır. Tüm insanlar ölür çünkü tüm insanlar günahlıdır, günah işliyor. Bu çok önemli. Tüm insanlar günahlıdır. Tüm insanlar ölüyor çünkü tüm insanlar günah işliyor. Tabii ölüm doğal bir şey değildir ve bir kaza da değildir. Ölüm günahın bir sonucu, yani günahın bir meyvesidir. Geçen hafta aklanmanın meyvelerine bakmıştık, hatırlıyor musunuz? Neler vardı? Sevinç ve umuttan bahsetmiştik. Esenlik, sevinç, umut. Aklanmanın, doğru kılınmanın, Mesih'in Mesih'in itaatinden sonra Mesih'e iman edenlerin aklandıklarını söyledik ve bunun meyveleri olarak da esenlikten bahsettik. Mesih'in bizlere verdiği esenlikten, sevinçten ve umuttan bahsettik. Bu hafta da Pavlus suçlanmanın, yani günahın meyvesi olan ölüme işaret ediyor. Ölüm bir meyvedir. Ölüm günahın meyvesidir. Bu bebeklerin ya da çocukların belli bir yaştan önce günahsız olduğunu düşünenler için açık ve kesin bir gerçektir. Hani bazıları ama bebekler günahsız, onlar belli bir yaştan sonra günah işlemeye başlıyor diyebilirler. Belki tanıdıklarınız arasında da vardır. Yani çocuklar masum, günahsız kişilerdir. İşte 13-15 yaşlarına geldiklerinde aslında günah işlemeye başlıyorlar. Onun için onlara günahlı diyemeyiz diyenler var. Ama ne dedik? Ölüm bir meyvedir. Ölüm günahın meyvesidir. Sadece günahkarlar, günah işleyenler, günahlılar ölür. Değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bebekler de ölüyor. Çocuklar da ölüyor. Hastalıktan ölüyorlar. Savaşlarda ölüyorlar. Birçok kazalarla ölüyorlar. Birçok çocuğun öldüğünü, birçok bebeğin öldüğünü görüyoruz. Anne karnında ölen bebekleri biliyoruz. Daha doğmadan ölüyorlar. Arkadaşlar, sadece günahkarlar ölür. Günahlı insanlar ölür. Bir insan günahsız ise ölmez. Kesinlikle ölmez. Günahı olmayan kişi ölmeyecek. Değil mi? Dolayısıyla kutsal yazılar, bebekler ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm insanların günahlı olduğunu açıkça öğretiyor. Ve sadece burada değil, dikkatinizi çekerim. Davut Mezmur 51'de de annesinin günahlı olduğunu söylüyor. Günahla günaha gebe olduğunu itiraf ediyor. İnsanlar günah işledikleri için ölürler ve insanlar Adem günah işlediği için günah işlerler. Bazıları bu gerçeği taklit açısından düşünüyorlar. Ya işte Adem günah işlediği için onun çocukları onun günahını taklit ettiler. Taklitten dolayı öyle oldu. Başka şekilde öğretilirlerse gerçeği görürler, günah işlemezler öğretisini yayanlar vardı. Evet, insanlar şöyle düşünüyor. Adem günah işledi, bu yüzden çocukları ondan öğrenerek ve onu taklit ederek günah işledi ve ölüm bu taklidin bir sonucu olarak ortaya çıktı diyorlar. Ancak burada öğretilen ve asli günah doktrinine, yani orijinal günah doktrinine yol açan gerçek çok daha derindir. Pavlus bize tek bir insanın suçu yüzünden pek çok insanın öldüğünü söylüyor. Tek bir kişinin suçu yüzünden, Adem'in itaatsizlik suçu yüzünden insanların ölümlü olduğunu söylüyor. Adem'in tek bir suçunun herkesin suçlamasına, mahkumiyetine yol açtığını söylüyor. Başka bir deyişle Adem'in günahının suçu tüm insan ırkı tarafından taşınıyor ve bu günahın iki yönlü bir etkisinin olduğunu bizlere söylüyor Pavlus. Günah bizim ölümümüze neden olur. Çünkü Adem'in suçu bizim suçumuzdur. Adem'in günahı bizim günahımıza neden olur. Bu günah bizi suçlar, mahkum eder ve kirletir. Bunun anlamı şudur. Tek bir adamın işlediği suç yüzünden ölüm o tek adam aracılığıyla hüküm sürmüştür. Adem'in işlediği suç yüzünden bu günah hüküm sürmektedir ve sürmeye devam etmektedir. Evet, bu tabii ki zor bir öğreti. Ama Pavlus'un sözlerini bu ayetlerden teker teker anlamamız lazım. Bu ayetlere ciddiyetle bakmamız gerekir. Kutsal yazıların öğretisi budur. Pavlus tarafından öğretilen Agustin tarafından, Luther tarafından, Calvin ve kilise tarihindeki diğerleri tarafından yinelenen orijinal günah doktrini her zaman tartışmalı bir konu oldu. Pek çok kişi bu öğretiyi reddetti. Tarih boyunca bu öğretiyi reddetti. Evet, gerçekten de Hristiyan olup orijinal günah, yani asli günah doktrinini reddedenler var. Bunlar tabii Hristiyanlıktan çıkmış mı oluyor bunu reddettikleri için? Hayır. Bazen yanlış doktrini öğretmeye devam ederek yaşamların sonuna kadar bunu bu şekilde yaşayanlar var. Ama birçok kişi tarihte ve bugün bu doktrini, yani insanların biraz önce anlattığım, yani Adem'in günahının bizim günahımız olması ve bu nedenle ölüyor olmamız orijinal günah doktrinidir. Orijinal günah özellikle de modern adalet anlayışına da ters düşüyor, değil mi? İşte birisi günah işledi, onun için ölümlü oldu, hani onun cezasını aldı. İşte onun cezasını da biz, onun bütün çocukları çekiyor. Onun ondan gelen tüm insanlık bu cezayı çekmeye devam ediyor. Ancak günah ne kadar saldırgan görünse de, ne kadar adaletsiz görünse de, müjde de aslında o kadar saldırgandır. O kadar adaletsizdir. Evet, müjdenin adaletsiz olduğunu söyleyen oldu mu hiç? Ama Pavlus bunu söylüyor. Günah ne kadar saldırgansa, ne kadar adaletsizse, müjde de o kadar saldırgan ve o kadar adaletsizdir. Pavlus'u ilk Adem'i tartışmaya iten şey ikinci Adem olan İsa Mesih'in düşmanlarının yaşamı için ölmesi. Evet, ikinci Adem, yani İsa Mesih, düşmanlarının yaşamı için öldü. Çarmıhın gizemi ve rencide ediciliği ilk günahtan kaynaklanabilecek her türlü suçtan çok daha büyüktür. Bu durum en azından adaletin katı uygulamasıydı. Adem tüm insanlığın temsilcisi olarak günahının sonucunun kendisini getirdiği yerde olduğu gibi durmak zorundaydı. Ancak ikinci Adem olan Rabbimiz İsa Mesih bu görevi gönüllü üstlenerek adaletten çok daha üstün olan Tanrı'nın sevgisini gösteriyor. Evet, bizleri temsil eden, aynen Adem bizleri nasıl, birinci Adem bizleri nasıl temsil ettiyse, nihai Adem, yani ikinci Adem, Rabbimiz İsa Mesih de çarmıhta bizleri temsil etti. Sadece çarmıhta değil, yaşarken de itaatiyle ve tüm yasayı yerine getirmesiyle bizleri temsil ederek bizim yerimize çarmıha gitmiş ve bizim suçumuzu, bizim günahımızı, bizim ölümümüzü kendi üzerine yüklenmiştir. Ve böylece Pavlus aynı zamanda bir zıtlık olan bu karşılaştırmayı ortaya koyuyor. Tek bir kişinin suçu yüzünden birçok kişi ölmüştür. Aynı şekilde tek bir kişi sayesinde, İsa Mesih sayesinde lütuf birçok kişiye yaşam vermiştir. Birçok kişiye gerçek yaşam, yani bol yaşam vermiştir. Ancak birçoklarının sahip olduğu bu temsili ilişki resmin sadece bir parçasıdır ve mahkumiyetle aklanma arasındaki farkı kesin bir şekilde gösterir. Her ne kadar ilk Adem'in pek çok oğlu ve kızı onun tek günahı nedeniyle suçu sayılmış ve mahkum edilmiş olsalar da, mahkumiyet onlar için tamamen uygundur ve uygun bir yargıdır. Çünkü sonuçta onlar da günahkardır. Onlar da babaları gibi günahkardır. Ancak aklanma tamamen farklı bir konudur. Paulus'un daha önce de tekrarladığı gibi aklanma yargısı, ki aklanmadan yargı olarak bahsediyor. Aklanma yargısı tanrısızlara, yani günahkarlara gelir. Günah yargısı da Adem'e ve Adem'in çocuklarına nasıl geldiyse aklanmada, yani ölüm Adem'in çocuklarına nasıl bir yargı olarak geldiyse, aklanmada bir yargı olarak, Tanrı'nın hükmü olarak bizlere gelmektedir. günahkarlara gelmektedir. Ve sadece bağışlandıklarını değil, aynı zamanda doğru olduklarını da ilan eder. Bu karşılıksız armağan pek çok günahın ardından gelir. Yalnızca Adem'in isyanının adil yargısını değil, o zamandan beri işlenen her günahın, günah işleyen nesillerin, kişisel günahların, ulusal günahların ve ırksal günahların adil mahkumiyetini de tersine çevirir. Evet, Mesih'in aklaması, Mesih'in doğru kılıcı, Mesih'in çarmıhı artık aramızdaki ulusal günahları, kişisel günahları, nesillerin günahlarını artık tarih içerisinde birçok neslin işlediği nesilsel günahlar, ırksal günahlar artık tamamen ortadan kalkmış sayılır. Yani bunlar artık sizleri, Mesih'e iman edenleri bağlamıyor. Bu nedenle Mesih'e iman eden bir kişi, Mesih tarafından, Mesih'in çarmığı tarafından aklanmış olan bir kişiye kesinlikle ırkçı denilemez. Çünkü artık Grek, Türk, işte Rus, İranlı, Amerikalı ayrımı kalmamıştır. Veya o zamanın, hani Pavlus o zamanın halklarını sayıyor ama bir Hristiyan kesinlikle bir ırksal günahı taşımaya devam edemez. Gönüllü olarak taşısa bile yapay olarak bunu sürdürmeye çalışır. Ama kardeşler, Mesih'te aklandıysanız milli günahları, ulusal günahları, kuşaksal günahları taşımayı bırakın artık. Burada bunun söylendiğini görüyoruz. Evet, lütfun bolluğu günahkarlara, bunu hak etmeyen günahkarlara akar ve doğruluk armağanını, gerçek liyakati ama bir başkasının liyakatini, yani Mesih'in liyakatini, yani Mesih'in liyakatini getirir. Bu armağan günahkarları bir başkasının itaatiyle, bir başkasının doğru eylemiyle doğru kılar. Aslında aynı şeyi çeşitli şekillerde söylüyoruz. Ama bu söylediğimiz şeye yüzyıllardır karşı çıkan birçok yani kiliseler içerisinde birçok grubun olduğunu da bilmenizi isterim. Evet, buradaki benzerliği ve farkı görüyor musunuz? Her iki durumda da işin özü isnat sayılma yükleme anlamına gelen imputatio ifadesi. Yani Mesih'in doğruluğu bizlere aşılandı, bizlere isnat edildi, bizlere yüklendi. Ama en iyisi de bizim sayıldı. Değil mi? Bu doğruluk bizim doğruluğumuz sayıldı. Bizim olmadığı halde Mesih'in doğruluğu bizim sayıldı. Adem'in günahı, Adem'in itaatsizliği bizim olmadığı halde bizim sayıldı. Ve gerçekten de bizim oldu. Ya yok, olamaz ya, bizim değil diyebilirsiniz. Ama yine hastalanmaya devam edeceksiniz. Yine ölmeye devam edeceksiniz. Sizden sonrakiler de ölmeye devam edecekler. Bizler Adem'in günahının sahipleriyiz. O günahın meyvesini yaşamak zorundayız. Adem'in itaatsizliğinden dolayı. Bizler Mesih'in itaatinin de sahipleriyiz. Çünkü o itaat bizim itaatimiz sayıldı. O itaat bizlere Mesih'in doğruluğunu verdi. Mesih'in doğruluğu bize yüklendi, bize isnat edildi, bizim sayıldı. Evet, Mesih'in doğruluğu bizim doğruluğumuzdur. Yani Adem'in tek günahının suçluluğu bize yüklendi. Bu suç, bu günah bizim günahımızdır. Mesih'in çarmıhtaki doğruluğu bize yüklendi. Bu bizim doğruluğumuzdur. Ancak Adem'in suçu çok daha makul bir yöne doğru akıyor. Bu günahların günahların mahkum edildiği anlamına geliyor. Evet, Mesih'in doğruluğu yokuş yukarı akan su gibidir. Günahkarların aklandığı, doğru ilan edildiği anlamına geliyor. Adem'in suçluluğu yükselen günah dalgasını başlatıyor ve taçlandırıyor. Ama Mesih'in lütfu tam da günahın arttığı yerde bollaşıyor. İşte Pavlus günahın arttığı yerde Mesih'in lütfunun daha da fazlalaştığını, daha da bollaştığını söylüyor. Günahın üstesinden geldiğini ve günahı tahtından indirdiğini söylüyor. Peki aklanma nedir? Bazıları bunun nihai bir tamamlanma ve gerçeğin duyurusuyla, nihai bir aklanmayla taçlandırılan ahlaki bir doğru olma süreci olduğunu söylüyor. Bazıları ise bunun yasal ya da adli bir duyuru olduğunu, zaman içinde bir kez gerçekleşen ve bizi hem doğru ilan eden hem de doğru kılan bir duyuru olduğunu söylüyor aklanmanın. Bununla ilgili çıkabilecek herhangi bir şüpheyi bu metin tamamen ortadan kaldırıyor. Bugün okumuş olduğumuz metin. Tek bir doğruluk eylemi nedeniyle aklanıyoruz. Mesih'in çarmı eylemi sayesinde aklanıyoruz, doğru ilan ediliyoruz ve bu doğruluk eylemi bize ait olan bir eylem değil. O doğruluk, o itaat bizim değil ama bizim kılındı, bizim sayıldı. Aklanma karşılaştırıldığı mahkumiyet gibi yasaldır. Ancak aradaki fark mutlaktır, kesindir. Mahkumiyet içimizdeki suçu tanıyan ve hükmünü veren bir yargıdır. Aklanma ise günahımıza ve suçluluğumuza rağmen Mesih'teki doğruluğu tanıyan ve bunun bize ait olduğunu ilan eden bir yargıdır. Evet, aklanma bir yargıdır. Dahası aklanma Mesih'in doğruluğunu bizim doğruluğumuz haline getirir. Ve bizi onun ölümüne ve yaşamına ortak eder. Hatta Pavlus'un sonraki ayetlerde söyleyeceği gibi vaftizimizde onunla birlikte ölüme gömüldüğümüz ve onunla birlikte yeni yaşama dirildiğimiz gibi onun ölümüne ve yaşamına ortak ediliyoruz. Evet sevgili kardeşler, müjde bir ölüm kalım meselesidir. Ölüm ve yaşam meselesidir. Başka nasıl olabilir ki? Bu tek bir adamın ölümünün ve dirilişinin kurtarıcı gücünün ilan edilmesidir. Böyle bir yani Pavlus'un böyle bir vaazının, Pavlus'un böyle bir açıklamasının değeri nedir? Böylesine dehşet verici bir tarih, böylesine bir öğreti bugün bizim için neden önemli olsun? Kim kendi ölümü ve bir başkasının ölümü üzerine düşünmek ister? Ama Pavlus bu ölümü düşünmemizi istiyor. Paskal'ın bahsini duyan var mı aranızda? Paskal'ın bahsi. Şöyle bir bahsi var. Eğer bir tanrı varsa o sonsuz derecede anlaşılmazdır. Çünkü ne parçaları ne de sınırları vardır. Bize hiçbir yakınlığı yoktur. O halde onun ne olduğunu ya da olup olmadığını bilmekten aciziz diyor Paskal. Sonra şöyle devam ediyor Paskal. Tanrı vardır ya da yoktur. Ama hangi tarafa meyletmeliyiz? Bahse girmelisiniz diyor. O zaman hangisini seçeceksiniz? Bakalım. Bu iki şansı değerlendirelim. Kazanırsanız, yani Tanrı vardır derseniz her şeyi kazanırsınız. Kaybederseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani Tanrı vardır diyenler her şeyi kazanır. Tanrı yoktur diyenler hiçbir şey, Tanrı vardır derseniz kazanırsınız, her şeyi kazanırsınız. Kaybederseniz eğer, yani bir baktınız Tanrı yok, hiçbir şey kaybetmemiş oluyorsunuz diyor. O halde hiç tereddüt etmeden onun var olduğuna bahse girin diyor. Evet, küçük bir yaşam meselesi var ve nihai yargı gerçeği var kardeşler. Ancak bu Paskal'ın bahsinin mantığını tamamen bir kenara bırakırsak, ölümden sonraki yaşama ve gelecekteki yargıya dair bahislerimizi korumaya alırsak, hangimiz ölümün ve ölüm korkusunun hayatımızdaki en güçlü kuvvet olduğunu inkar edebiliriz? Evet, hiç ben hiç ölümü düşünmem diyen belki vardır aranızda. Tabii ki çocukken düşünmezsiniz ama bir bakarsınız çok tanıdığınız, sevdiğiniz bir arkadaşınız ölür. Ben çocukken oturduğumuz yerin karşısında bir armut ağacı, birkaç tane armut ağacı vardı. arkadaşlarla gidip başkasının bahçesine girip armutlarını onlar daha toplamadan ağaçlara tırmanıp armutları topluyorduk. Artık böyle kazaklarımıza, işte ceplerimize ne kadar doldurabiliyorsak hemen kaçıyorduk. Bir gün ben o gün gitmemiştim. Bir gün bir arkadaşımız yine armut toplarken bahçenin sahibi geliyor. Çocuğu kovalıyor. Karşıya geçerken birden bir kamyonet çarpıyor çocuğa. Olduğu yerde armutlarıyla birlikte ölüyor. Ben o güne kadar ölümü hiç düşünmemiştim. Ama bu arkadaşımızın ölümüyle ölümü düşünmeye başladım. Tabii çocukken doğru da düşünemiyoruz. Siz nasıl düşünüyorsunuz ölümü? Ölmeyi düşündünüz mü? Yakınlarınız öldü mü? Anneniz, babanız belki ölmüştür. Dedeniz, nineniz, bir akrabanız, bir tanıdığınız, belki depremde ölen bir yakınınız mutlaka olmuştur. Ama toplumdan ölüm gizleniyor daha çok, değil mi? Hatta mezarlar bile böyle bir sınırla kapatılıyor bir şekilde. Ölüm ekranlardan uzaklaştırılıyor. Evet. Yani ölümün korkusunu inkar edemiyoruz. Orta Çağ dünyasına baktığımızda ölüme daha çok odaklanıyorlardı. Bu ebedi huzurla ilgili hatta endülijansları satan Tetzel çok başarılıydı. Gidip kendisine göre işte Araf'tan bir yakınınızı nasıl çıkarırsınız? İşte şu kutuya bir bakır para atarsanız bir kişinin Araf'tan çıktığını görürsünüz diye böyle uydurma vaazlar vererek bu St. Peter Katedrali'nin yapılışı sırasında yapılması için para topluyordu ve başarılı bir şekilde yapıyordu bunu. Çünkü insanlar ölümü biliyorlardı, veba salgını vardı. Her yerde ölüm kol atıyordu. Mutlaka herkes bir akrabasını, akrabalarını kaybediyordu. Evet, ancak bu 14. yüzyılın 21. yüzyıl karşısında hiçbir üstünlüğü yok. Günümüzde insanlar ölüyorlar. Hem de nasıl ölüyorlar? Ukrayna'ya bakın. Hiç kimse böyle bir ölümü beklemiyorken büyük yıkımlar görüyoruz. Büyük kasabalar, şehirler bombalanıyor. İnsanlar bu ölümden kaçamıyorlar. Birçok asker, birçok sivil ölüyor. Ama insanlar yine günümüzde savaşın, ölümün çok görülmediği yerlerde genç kalmak istiyorlar, sağlıklı kalmak istiyorlar. Gençlik kültümüz, işte fitness, estetik ameliyatlar, yüz gerdirmeler, burun ameliyatları, işte haplar vesaire devam ediyor. Bir ara bir resim gördüm, bir ünlü birisinin resmi, ilkokul, bir de ilkokul arkadaşının resmi, 70 yaşında. Diğeri de 70 yaşında ama birisi böyle 25'inde falan gösteriyor. Yani genç kalmak için veya genç ölmek için elinden geleni yapıyor. Evet, Araf'tan çıkış yolumuzu satın almaya çalışmayabiliriz ama ölüm gerçek değilmiş, sanki gelmiyormuş, her uyanık anımıza korkunç lanetiyle musallat olmuyormuş gibi davranarak milyarlar harcadığımız kesin ve insanlar ölümü kendilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar. Evet, ölümü sterilize ediyoruz ve ölümü ve mezarlıkları günlük hayatımızdan çıkarıyoruz ama bütün bunlar ölümü daha az gerçek yapmıyor. Evet, ölüm kapımızı çalmaya devam ediyor. Mesih'in tek doğruluk eylemi bizi şimdi özgür kılıyor. Mesih'in çarmıhı bizi özgür kılıyor. Nihai soruyu, yaşam ve ölüm sorusunu ciddi bir şekilde düşünmek, günlük yaşamlarımızda meyvelerini huzur, sevinç ve umut olarak verecektir. Huzuru, sevinci ve umudu geliştirerek, uygulayarak ya da kendimizi bunlara göre disipline ederek bulamıyoruz. Kendi kendimize sevinci yakalayamayız, mutlu olamayız veya bir esenlik sahibi olamayız. Bunları Mesih'te, onun çarmıhtaki ölümünde buluruz ancak. Gerçekten sevinçli olmak istiyorsanız ölüme bakın. Önüme değil de ölüme bakın. Sevinmek istiyorsanız Mesih'in ölümüne bakın. Çarmıhtaki ölüme bakın. Gerçek mutluluk istiyorsanız çarmıha bakın. Esenliğe kavuşacaksınız. Gerçek huzura sahip olacaksınız. Çünkü nihai zafer bu ölümdür. Mesih'in ölümü nihai zaferdir. Pavlus'un pek çok yerde ama özellikle de Korintlilerde teolojik argümanını Mesih'in ölümü ve dirilişi üzerine bir düşünceyle tamamlaması hiç şaşırtıcı değil. Şöyle diyor, çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.